Ayrım 34, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 296. Süleyman'ın dikkati İran Şahı Tahmasp'ın üstüne yöneldiğinden Ferdinand'la barış anlaşmasının yapılması uzun sürmedi. Anlaşmaya göre Ferdinand, Sultan Süleyman'ı baba, İbrahim Paşa'yı ise kardeş bilecek, Macaristan tahtı üzerindeki veraset haklarından vazgeçecek, karşılık olarak da şu anda elinde bulundurduğu topraklara sahip olacaktı. Ferdinand'ın barışı dilediği zaman bozma hakkına sahip olmasına karşın Yüce Padişah karşı taraf anlaşma hükümlerine sadık kaldıkça sulhü bozmayacaktı. Esirlerin iadesi konusuna gelince, padişah elçilerin ricasını kırmamış Müslüman esirler karşılığında kendi has bahçesinden çiçek tohumlarının fidye olarak ödenmesine razı olmuştu. Dipnot, Sandor Takacs, Macaristan Türk Aleminden Çizgiler MEB Yayınları 1992 sayfa 48'den. Türk esirleri içinde İstanbul'dan, sultanın bahçesinden nadir çiçekler, lale, Hüsnü Yusuf, Katmerli Nergis vesaire getirenler de vardı. Bu yoldan daha 16. yüzyılda çeşitli doğu bitkileri memleketimizde yerleşmiştir. Ayrılacakları gün elçiler krallarına götürmek için anlaşmanın suretini istediklerinde İbrahim kaşlarını çatmış ve ''Bu anlaşma büyük padişahımızın size ihsanıdır.'' demişti. ''Onun ağzından çıkan söz için kimseye suret verilmez.'' Elçiler üstelemeye kalkışınca da bizim adetimiz böyledir diyerek ayağa kalkıp elçileri huzurundan çıkmaya mecbur bırakmıştı. Gösterişsiz arabası parke yolda ilerlerken tekerleklerin tıkırtısı ve arabanın sarsıntısı güfte ile bestenin buluşması gibi geliyordu ona. Acaba Gün Gazi'nin ölüm haberini alır almaz başsağlığı dilemek için ziyaretlerine gelmek istediğini haber verince gündüz ne düşünmüştü? Ne kadar çok soruyordu ama soru sormak cilalı aklın ürünü değil miydi? Merak, kıyaslama, bilgi edinme, irdeleme bunların hepsi o tılsımlı soru işaretinin evlalarıydılar. Hava sıcaktı, üstelik rutubetli. İyi ki yarım kollu pamuklu bir entari giymişti. Bazen veziri azam kişiliğini bir yana itip hiç olmazsa görüntüde sıradan bir insan olmayı seviyordu. Araba durunca sokak kapısının gıcırtısını telaşlı ayak seslerini duydu. Padişah olsaydı birisinin arabasının kapısını açmasını bekler miydi? Gülümsedi, hemen kapıyı açtı. Gündüz artık basbayağı delikanlı olan Rasim, kavruk yüzündeki çizgiler iyice belirginleşen Ayşe kadın ve iki seyis tören kıtası gibi sıralanmışlardı. Aralarında kaynaşma başlayınca ''Durun, durun'' dedi İbrahim. ''Ziyaretinize gelen vezir-i azam değil sizlerden biri, bir dost.'' Avluda bahçe şakayıkı, turna gagası, fesleğen saksıları yerli yerindeydiler. Aradan yıllar geçmemiş gibi. Yalnız merdivenin basamakları sanki biraz kararmıştı. Değişime karşı direngenlik ne kadar kötüydü. Aslını inkar etmek gibi bir şey. Gündüz onu gazi sofrasının yanındaki odaya aldı. Birden ölümün sessizliğini duydu İbrahim. Sanki beyaz kireç badanalı duvarlar yorgundu. Sedir, yerdeki kilimler, şilteler hepsi yorgundu. Gündüz'ün yüzündeki solukluğu o an fark etti. İbrahim de yüzüne acılı bir maske taktı. Alçak gönüllü bir tavırla iğreti olarak yerine otururken ''Büyük kayıp'' diye mırıldandı. ''Hepimizin başı sağ olsun.'' Gündüz başını sallayarak ''Kolumuz, kanadımız kırıldı'' diye inledi. Sanki dünya boşaldı. Sonra gözlerini İbrahim'e dikti. Sesi kinaye kokuyordu. ''Keşke birkaç gün önce Hakk'ın rahmetine kavuşsaydı. Keşke Piri Mehmet Paşa'nın ölümünü duymasaydı. Baki kapıya gözü yaşlı göçtü.'' İbrahim içinden öteştik Gündüz kardeşim dedi. ''Şimdi de sen konuya çarçabuk giriyorsun.'' Ama anlamamazlıktan gelerek onu onayladı. Hep bir gün köşeme çekilip mührü Hümayun'u paşaya teslim etmeyi kurardım. Devlet onunla birlikte büyük bir güvencesini yitirdi. Oğlu Mel'un'un nasıl helak olduğunu duyunca Allah'ın adaleti dedim. O gece handa rakı zıkkımlanırken bana bakın diyormuş, bana bakın. Karşınızda Rumeli kazaskeri duruyor. Anlaşılan ruhunu şeytana satmış. İbrahim Gündüz'ün cesaretine hayran kaldı. İğreti oturuşunu bozarak yerine kuruldu. Şeytana suç bulma kardeşim dedi kendisini dahi şaşırtan rahatlıkla. Ben olayı duyunca Rum Mehmet Paşa'yı düşündüm. Şeyh Danişmend'in yerden yere vurdu Rum Mehmet Paşa'yı. Kimdi o adam? Babası Bizans ileri gelenlerinden bir Hristiyan, bir dönme. Ne yapmıştı? Baba dostlarını korumak için Türkleri İstanbul'dan uzaklaştırmaya çalışmıştı. Ama Türk Mehmet Bey babasını zehirledi. Kim ayırdı evlat? Bu olaydan sonra kafamda Türk devşirme ayırımı bitti. Doğrusu Gündüz böyle bir yorumla karşılaşacağını aklının ucundan geçirmemişti. İbrahim'e baka kaldı. İbrahim ise sıradan bir şey söylemiş gibi konuşmasını sürdürdü. Gelelim şeytan bahsine. Allah yasak ağacın meyvesini yeme dedi ve kadın yasak meyveyi yedi ve adama yedirdi. Ve Allah şeytanın sözüne uyan insanı cennetten kovdu. Gündüz kardeşim o cennette bulunmayı ister miydin? Kötülük yok, çalışmak yok, gayret yok, acı yok, yani düşünmek yok, akla gereksinim yok. Cennette olanlar ara sıra cehenneme bakıp iyi ki orada değiliz diyerek mi mutlu olacaklar? Bence Allah böyle diyeni anında cennetten kovar. Şeytan işin doğrusunu söyledi. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yersen Tanrı gibi olursun dedi. Ve insan ereksiz olmak yerine erekli olmayı seçti. Aslında katil Mehmet Bey, Mehmet Paşa'nın eseridir. Sen gün gazinin canına kıyar mıydın? Bak bu soru dahi zıplatıyor seni. Çünkü sen gün gazinin yetiştirmesisin. Bu şeytanın işi değil kardeşim, ektiğini biçme işi. Böyle düşününce acım hafifler gibi oluyor. İbrahim sözlerini bitirince bunları söylemek için Gündüz'e gelmiş gibi içinde müthiş bir rahatlama hissetti. Ama Gündüz neden susuyordu, hak mı veriyordu, konuğuna saygısından mı susuyordu? Dilerim kimsenin gözünü ak basmasın dedikten sonra konuyu değiştirdi. Anadolu işlerinde anlattıkların rehberimiz oldu. Şimdi Avusturya ile sulh yapıldı. Bilirsin batıda sulh, doğuda savaş demek. Sizin İran'la savaşı onaylamadığınızı biliyorum ama bu kez Anadolu'da katliam olmayacak. Bence esas sorun Şii-Sünni sorunu değil. Halk kendi haline bırakılırsa böyle bir sorunun olmayacağını sizden öğrendim. Bence esas sorun şu. Safeviler Asya'dan gelen göç dalgasının önünü kesiyorlar. Bir zamanlar padişahlar evi sırtında Türkmenlerden illallah demişler. Oysa onlar Anadolu'nun Rumeli'nin kanı, canı. Verimsiz İç Asya steplerinden kopup gelen bu insanlar bilgelerin dergahından geçtikten sonra verimli Macar ovalarına yerleştiklerinde imparatorluktan büyük düşe dönüş tekrar başlar. Memluklar gibi Safevileri de ortadan kaldırıp Asya'dan Anadolu'ya kanal açabilirsek Hacı Bektaş Veli'nin düşüncelerini yayacak malzememiz var mı? Alp Erenler ruhunu canlandırabilir miyiz? Gündüz böyle bir soru beklemediğinden şaşırmıştı İbrahim onun sustuğunu görünce. Haklısın dedi, zor soru, hemen yanıtlamanı beklemiyorum. Ketudam seninle ilişki kuracak. Seyahat etmek, birilerini buraya çağırmak gerekirse ihtiyacın karşılanacak. Şunu iyi bil kardeşim, eğer bunu gerçekleştiremezsek dönüşte vezirliği bırakıp bir köşede kendimi kaybettireceğim. Kendini kaybettirme eğilimi kaçış mıydı yoksa gerçeğe dokunuş mu? Ya da sıradan bir bıkkınlığın ürünü müydü? İrdeleme meraklısı İbrahim bu konu üzerinde nedense kafa yormuyordu. Belki de karşısına Hürrem'in çıkmasından korkuyordu. O iki yargı arasında salınıp duracaktı. Erkek için gerçek mutluluğun ancak sevilen kadında bulunabileceğini düşünmeye başladığından beri içine düştüğü ikilemdi bu. Erkeği aklını kullanmaya mecbur bırakan kadın eğer mutluluğun yegane kaynağı ise iyiliğin ve kötülüğün de kaynağı olmalıydı. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacına uzanan ilk el kadının olduğuna göre o ilk seçimi meyveyi koparmadan önce yapmış ve zıtların olmadığı alemde bedensel konfordan başkasını bilmeyen erkeğe mutluluğu ve mutsuzluğu, iyiliği ve kötülüğü tattırarak onu mutluluğu ancak kadında bulabileceği bir serüvene yolcu etmişti. Daha başka soruları da vardı. Şeytan neden kadına başvurmuştu? Tersi olsaydı erkeğin eli yasak meyveye uzanır mıydı? Uzansaydı erkek kadını ardınca sürükleyebilir miydi? Hepsinden önemlisi de şeytan hangi bilgiye dayanarak kadına başvurmuştu? Öte yandan yeteneklerini kullanmayan insanın asla mutlu olamayacağını düşünüyordu. Yetenek kullanma tutkusunun müthiş bir bencillik olduğu ve bencillikle sevginin birbirini önce besleyip büyüttüğü, sonra da tükettiği konusunda şüphesi yoktu. Aslında kavramları karıştırıp konuyu yozlaştırmak kolaydı. Örneğin sevmek de bir yetenek diyerek işin içinden sıyrılabilirdi. Sevginin kucağında bir kadınla bedensel ve zihinsel bütünleşmeyi yaşayamamıştı. Peki kendisini ne kadar seviyordu? Muhakeme ve kavrayış gücüne hayrandı, tutkuları ne kadar tiksindirici ise onları gerçekleştirme konusundaki becerisi o denli hayranlık vericiydi. Ayrıca tırnaklarını, dişlerini, saçının her telini, kısacası iğne ucu kadar bir noktasından tümüne dek bedenini seviyordu. Hatta tutkularına da haksızlık etmemeliydi. Müzik, okuma, irdeleme, bilgi edinme kötü tutkular mıydı? Hem tutkuları onu bağnazlaştırmıyordu. İşte bu özelliğini de seviyordu. Demek ki sevgisiz değildi. Süleyman'la geçen devlet işlerinin bir yana itildiği saatlerin o dümdüz birlikteliğin mutluluk vermediğini asla söyleyemezdi. Üstelik daha ayrıldıkları anda beraberliği özlüyordu. Özlemse sevginin somut kanıtı değil miydi? Gündüzün evinden at meydanındaki saraya uzanan yolda akşamın alaçakaranlığı hafif hafif kentin üstüne çökerken düşünmek ilk kez onu bu denli yormuştu. Yol uzadıkça uzuyor, arabasının küçücük kabinine sığan dünya sanki gittikçe küçülüyordu. Küçülme belki kaostan kozmoza gidişti. Oysa Hürrem ne düşünmekten yorgun düşüyor ne de dünyasının küçüldüğünü duyumsuyordu. Aslında büyümeyle küçülmenin ne farkı vardı? Sonuç şişme ya da ezilme, sonunda patlayıp yeniden olma değil miydi? Hürrem'in ise bunları düşünmeye yetecek sabrı yoktu. Tuhaf bir sezinlemeyle İbrahim'in beyninde eskisi kadar yer tutmadığını hissetmek elbette onu çileden çıkarıyordu. Ama gerçekçiydi Hürrem. Süleyman'ın son zamanlarda azalır gibi olan İbrahim'e tutkunluğunun yeni bir ivmeyle eskisinden de yoğun hale gelmeye başlamasını nasıl göz ardı edebilirdi? Mahidevran onun için hala önemsenecek bir tehlikeydi. Üstelik bu kadının oğlu saltanata giden yolu yarılamak demek olan Manisa Sancak Beyliğini eline geçirmişti. Padişahın başına bir iş gelirse erkeğinden olmakla kalmayacak, hem oğullarını yitirecek hem de iktidar hayallerinin üstüne sonsuza dek sünger çekecekti. Burnu Kaf Dağı'nda dolaşan kadını alt etmek zor olmadığından Mahidevran sorununu büyütmüyordu. Kaldı ki oğlunun üstünde büyük etkisi olan Hafsa Sultan hem Mahidevran'ın hem Mustafa'nın koruyucusuydu ve İbrahim'i de kendi partisine dahil etmişti. Hürrem bir erkeği körü körüne bağlı olduğu anasına karşı kışkırtmanın bir kaprisi tatminden başka getirisi olmayacağını bilecek kadar akıllı kadındı. Hem ecel Valide Sultan'ın kapısında nöbet tuttuğuna göre köklü çözümü ona havale edebilirdi. Daha Alaman seferine çıkmadan önce Süleyman'ın kulaklarına şunları fısıldıyordu. Sen artık cihan hükümdarısın. Her sefere çıkışta Akıncı beyleri gibi ordunun önünde at sırtında gitmek şanına yakışmaz. Artık başkomutanların olmalı. İbrahim'e seraskerlik beratının verildiğini duyduğunda sevincinden minik kalbi serçe kanatları gibi pırpır etmişti. O sefere Süleyman gene at sırtında çıktıysa da bu bir başlangıçtı. Ayrıca biliyordu ki makam afyondan da şaraptan da etkili bir baş döndürücüydü. O yaz harp hazırlıkları ilerledikçe İbrahim'in şark seferine yalnız çıkacağını anlamış, Süleyman'la baş başa kalacağı günleri iple çekmeye başlamıştı. Bu arada aklına bir hınzırlık geldi. Firuze Kalfa yaşamı padişahın iki dudağı arasında olan Vezir-i Azam'a dayanmaktansa, gelecekte padişah anası olabilecek kadının sırdaşı olmayı aklına koymayacak denli sersem biri değildi. Ondan bu yönde yansımalar aldığında temiz kalpli Haseki rolünü üstlenmiş ama sırası geldikçe miktarı yavaş yavaş artan abartısız bahşişlerle Firuze Kalfa'yı kendisine iyice bağlamıştı. Bir gün Firuze Kalfa'yı çağırdı. Boyanıp süslenmiş, üstüne göz alıcı giysilerini giyip başına mücevherlerle süslü otozunu takmıştı. Yüksek ve geniş alnı, uzun boynu, sivri çenesi, minik ve yuvarlak dudaklarının keskin uçlarına asılı o geleneksel tebessümü ile Hürrem, sıradan bir cariye değil, imparatoriçeydi şimdi. Kadını kocaman bakışlarıyla süzerek bir süre ayakta beklettikten sonra sımsıcak bir gülücükle elini ona uzatıp, ''Gel Kalfacığım'' dedi, ''gel yanıma otur.'' Firuze şaşkın bir halde yanına ilişir ilişmez devam etti. ''Kaç yıldır birlikteyiz? 15 yıl mı? Daha mı çok? İbrahim Paşa seni yanıma casus olarak soktu değil mi? Ama bana yardımcı oldun, haremi öğrettin. Tabii vefalı kadınsın. Belki paşaya bazı haberler de götürdün. Aksini yapsaydın seni bu kadar sevmezdim. Çünkü kadir bilmez insanlardan hoşlanmam.'' Firuze Kalfa'nın yüzü allak bullak olmuştu. Bir yandan da konunun gideceği yeri merak ediyordu. Başını öne eğip Hürrem'i dinledi. Anne olmak zor da şehzade annesi olmak daha da zor. Mustafa pırıl pırıl bir genç. Onu kendi evlatlarından ayırıyorsam kahrolayım. Ama Mehmet'im ne olacak? Kara gözlü Bayezid'im, Haşarı Selim'im. Haremde insana can dostu lazım, sırdaş lazım. Yoksa gün geçmiyor. Elinde büyüdün, bana anne oldun, kol kanat gerdin. Seni hiç kırdım, açık söyle. Firuze Kalfa büsbütün şaşırdı. Aman sultanım diye kekeledi. En kötü günlerinizde bile yan gözle bakmadınız bana. Karşılığında ne yaptım ki? Keşke hakkınızı ödeyebilsem. Senden bir şey istesem yapar mısın? Mesela İbrahim Paşa'ya bir haber iletir misin? Aman sultanım, bunun lafı mı olur? Canımı isteyin benden. İbrahim Paşa'ya diyeceksin ki Hürrem ilk gördüğünde sana gönlünü kaptırmış, kalbindeki aşk ateşi hala sönmedi ama onu eşya gibi padişaha hediye etmene çok kinlenmiş. Sen yükseldikçe hırsından çatlıyor, bir gün mutlaka bunun acısını senden çıkaracak. Aman Paşa Hazretleri ayağınızı denk atın, bir kadın aklına koyduğunu yapar, hele paçavra gibi bir yana atılan seven kadının göze alamayacağı tehlike yoktur. Böyle diyeceksin İbrahim Paşa'ya. Firuze Kalfa'nın ağzı bir karış açık kalmış, hele gözleri yuvalarından uğrayacakmış gibi olmuştu. Aman sultanım diyerek dışarıya fırlamaması için ellerini kalbinin üstüne bastırdı. Ben sizi nasıl gammazlarım? Hürrem o şen kahkahalarından birisini koyuverdi. Aslında onu böylesine güldüren gammazlama sözcüğüydü. Demek ki Hınzır Kalfa bir şeyler hissetmişti ve boş bulunduğu bir anda kafasındakileri ağzından kaçırıyordu. Gülmesi geçince ciddileşti. Cimcimene güven Kalfacığım, hatta de ki serasker olduğunuz gün hırsından sabaha dek ağladı. Üstündeki elbiselerin işlerini yoldu. Ama o gün siz sevincinizden uçmuştunuz hanımefendiciğim. Hürrem ayağa kalkıp odanın içinde hızlı hızlı dolaşmaya başladı. Yumrukları sıkılıydı ve iri gözleri tıpkı krater gibi kıvılcımlar püskürtüyordu. Karakterinin simgesi olan o ince tebessüm dahi kaybolmuştu. Firuze Kalfa'nın tam karşısında durdu. Yumruklarını beline dayamıştı ve Kalfa kadın şimdiye dek onu bu halde hiç görmemişti. Başını şöyle bir geriye atarak İbrahim'e karşı savaş ilan ediyorum diye soludu. Padişah anası olabilmem için bu savaşı kazanmam gerek. Sen de seraskerim olacaksın. Bir teşrin gününde İbrahim'in şark seferini hareket etmesine bir hafta kala Firuze Kalfa hırsız gibi İbrahim Paşa sarayına gitti. Heyecanlı, telaşlı ve korkuluydu. Önce İbrahim Paşa'yı taparcasına sevdiğini, ekmeğini yediği için ona ne kadar bağlı olduğunu uzun uzadıya anlattı. Zaten kolayca aktarabildiği gözyaşları, inandırıcılık konusunda kuşkuya yol açmaması için ona yeterince yardımcı oluyordu. Ardından Hürrem'in öğrettiklerine, kellesini koltuğuna almış vefalı insan tavrıyla dehşetli bir acı içindeymiş gibi dile getirdi. İbrahim'in renkten renge girdiğini, uç uca eklenen sözcüklerle cıvık hamur gibi oturduğu yerde yığılıp kaldığını izledikçe Hürrem'in nedenli öngörülü kadın olduğunu anlıyordu. Hatta bir ara koskoca veziri azamın fücceden gidivereceğini sandı. Aslında haksız da sayılmazdı. Firuze odadan çıktıktan az sonra İbrahim'in çınar misali bedeni saz gibi titremeye başladı. Dışarıdan hırıltıları duyan oğlanlar telaşla içeriye daldılar. Biri de Hatice Sultan'a haber vermek için koşturdu. Hemencecik bulunan hekimlerden biri yarı baygın halde sedire yığılan paşanın şakaklarını gül suyuyla ovalarken öteki nabzını sayıyor, oracıkta peydahlanan hoca ise dualar okuyarak cinleri kovalamaya çalışıyordu. Ara sıra ishalden başka rahatsızlığına tanık olmadığı kocasını yaşamla ölümün sınırında sanan Hatice Sultan ise donup kalmıştı. Zavallı kenarları ince oyalı mendiliyle göz pınarlarında biriken damlacıkları kurularken bazen İbrahim'in terli alnını buz kesmiş eliyle sıvazlıyordu. İbrahim'in iman tahtasına oturan ağrı onu birkaç gün sarayına mıhladı. Bu süre zarfında kimseyle konuşmadı. Sırtında kalın bir hırka, pencerenin kenarına oturarak havada uçuşan hazan yapraklarına bakıp daldı. Hatice Sultan kendine gelesiye dek onu kimseye emanet etmedi. Gece gündüz hissettirmeden kocasının etrafında pervane oldu. Gölge gibiydi. İbrahim bir şey sorunca onu yanıtlıyor, bunun dışında ağzını açıp tek laf etmiyordu. Ama ürkülü ve sevecen bakışları İbrahim'i 4 günde normal yaşamına döndürdü. 34. Ayrımın sonu. Sayfa 305.